alemin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike humul muflihun. Da bir sükût var. Bir ıtlak var. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. Ta herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler, ta uzun olsun. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısım saadet-i ebediyi arzu eder. Bir kısım yalnız rıza-i ilahiyi rica eder. Bir kısım rü'yet-i ilahiyeyi, gaye-i emel bilir ve hakeza. Bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır, ta âm olsun, hasfeder, ta çok manaları ifade etsin, kısa keser, ta herkesin hissesi bulunsun. İşte el-muflihun der, neye felah bulacaklarını tayin etmiyor, güya o sükutla der, ey Müslümanlar, müjde size. Ey müttaki, sen cehennemden ferah bulursun. Ey salih, sen cennete ferah bulursun. Ey arif, sen rıza-i ilahiye nail olursun. Ey aşık, sen rü'yete mazhar olursun ve hakeza. İşte Kur'an, camiyet-i lafziye cihetiyle, kelamdan, kelimeden, huruftan, sükûttan, her birisinin binler misallerinden yalnız numune olarak birer misal getirdik. Ayeti ve kıssatı bunlara kıyas edersin. Okuduğumuz bahis 25. sözden, buradaki verilen misal itibarıyla Kur'an-ı Kerim'in icazını nazara veriyor. Malumunuz, Kur'an'ın bir icazı vardır, yani mucize oluşudur. Onun bir benzerini beşer getirmekten asla acizdir. Kur'an'ın bir mislini, bir benzerini kimse söyleyemez. Bir de Kur'an'ın icazı vardır. İcaz ne demek? Az sözle çok mana ifade etmek demek. İşte buradaki misal bu manadaki hakikati ders veriyor. Özellikle şu, malumunuz Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresi. İkinci suresi Bakara suresi. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda o süslü sayfa içerisinde yazılan Fatiha suresinin hemen karşısında Bakara suresinin ilk 5 ayeti kerimesi yer alıyor. O ilk 5 ayeti kerimede Müslümanların vasıfları beyan ediliyor. Yani o müminler ki şu özelliklere sahiptirler. Ve o vasıflar beyan edildikten sonra akıbetleri nazara veriliyor. O müminlerin akıbetleri, onlar öyle kimselerdir ki felaha ulaşacak olanlardır. Fakat felah kelimesini mutlak zikrediyor, kayıtlamıyor. Ta herkes aradığı manayı onun içinde bulabilsin. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Bir kısmı cenneti düşünür. Bir kısmı saadeti ebediyi arzu eder. Bir kısmı rıza-i ilahiyi düşünür. Bir kısmı da rü'yete mazhar olmayı hedefler. Herkesin hedefi farklı farklı. Onun için burada 5 noktada olan kısmı üstadımız açıklıyor. 4 ana grupta diyor ki, işte el-muflihun diye o müminlerin akıbetleri beyan ediliyor. Ve güya o sükutla, yani Kur'an-ı Kerim'in susması da ayrı bir mana ifade ediyor. Güya o sükutla der, ey Müslümanlar, müjde size, ey müttaki, ey takva sahibi olan kimse, sen cehennemden felah bulursun. Tabi birinci tabakada takvayı zikrediyor. Takva bu işin tabanıdır. Onun için Kastamonu layıkasında üstadımız bir mektupta ifade ediyor. Bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Hemen takvayı tarif ediyorum. Takva nedir? Takva, günahlardan ve menhiyattan içtinap etmek, sakınmaktır. Amel-i salih nedir? Amel-i salih, emir dairesinde hareket etmek ve hayrat kazanmaktır. O halde en mühim esas takvadır. Bu işin tabanı da takvadır. Fakat bu işin hedefinde yine takva var. Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın ibadetle mükellef olduğunu beyan ederken يَا اَيُّهَا النَّاسِ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Ayet-i Kerime'nin sonunda لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva mertebesine vasıl olursunuz. Yani maksut mana, ileri hedef yine takvadır. Yani 99'luk tesbihi elimize alıyoruz. Bir ucundan başlıyoruz, dolaşıyoruz, yine öbür ucuna geliyoruz. Yani takva ile yola çıktığımız gibi varacağımız hedef de yine nedir? Takvadır. Onun için işin tabanı olarak ey Müslümanlar, müjde size. Ey müttaki, sen cehennemden felah bulursun. Hakikaten cehennemden felah bulmak, kurtulmak bir müminin en mühim meselesidir. Üstadımız dördüncü meselede onu nazara veriyor. Eğer diyor her bir adamın Alman ve İngiliz kadar serveti olsa ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf eder. O dava ne? İmanla kabre göçme davası. Yani cehennemden kurtulma davası. Onun için en mühim esas cehennemden kurtulmaktır. Sahabelerden bir tanesi dua ediyor. Allahümme inni eselüke tamamen ni'me. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun duasını işitiyor. O sahabeye soruyor. Diyor ki, sen Allah'tan nimetin tamamını istiyorsun. Nimetin tamamı nedir? Tabii peygamberin sorusuna sahabe nasıl cevap versin ki? Bekliyor Resulullah açıklasın diye. Diyor, nimetin tamamı cehennemden kurtulmaktır. Onun için en büyük mesele cehennemden kurtulup beratımızı elde etmemizdir. Konu bunun üzerinde olacak inşallah ama diğer başlıklara da bir bakalım. Ey Salih, sen cennete felah bulursun. Cennet nimetlerinden istifade etme ameli salih ile başlıyor. Onun için salih amellerin her birisi insanın mahiyeti maneviyesinin bir uzvu olacak. Ve ona göre cennetten istifade edecek. Ayet-i Kerime ifade ediyor. Kim ki Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan uzak durur ise Allah da onu maişet darlığına sokar. Ayet-i Kerime'de geçen zikir kelimesi namaz olarak tefsir ediliyor. Ve ayetin devamında diyor ki o kimse kıyamet günü âmâ olarak diriltilir. Âmâ ne demek? İki gözü görmeyen kimse. Ve kişi der, لِمَ خَشَرْتَنِ âmâ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ey Rabbim, ben dünyadayken görüyor idim. Beni niçin âmâ dirilttin diye soracak. Ne oluyor? Yani ayetteki zikir namaz olarak alındığında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gözümün nuru namaz diyor. Acaba namaz kılmayan insanın gözünün nuru olmayacak mı? Öyle değil mi yani? İnsan merak ediyor yani. Çünkü göz nuru olmayınca, hatta böyle ben ilmi olarak biliyordum ama hiç görmemiştim. Baktım, derste birisini getirdiler, kolundan tutuyorlar. Gözünün siyahı var, beyazı var. Göz bebeği hareket ediyor fakat göz nuru yok, görmüyor. Onun için gözümüzün nuru namaz ise o namazdan mahrumiyet
ama olmaya bir vesile. Onun için cennet nimetlerinden istifade ameli salih ile doğru orantılı. Yani ayet-i kerimeler fezleke yapıyor. Yani ameli salih, yaptığınız ameli salih ile cennete varis kılındınız diye ifadede bulunuyor. Üçüncüsü, ey Arif, sen rıza-i ilahiye nail olursun. Allah'ın rızasına nail olmak büyük mesele. Hani Evliyaullah olan Yunus ne diyor? Cennet, cennet dedikleri 3-5 köşk, 3-5 huri. İsteyene ver anı bana, seni gerek seni diye Allah'ın rızasını esas maksat yaptığını beyan ediyor. Dördüncü kısımda olanlara bakıyoruz. Ey aşık, sen rü'yete mazhar olursun. Yani Allah'ı görmeye mazhar olmak. Onun için üstadımız 32. sözde ifade ediyor. Şu dünyanın 1000 sene mesudane hayatı, 1 saat cennet hayatının vereceği lezzete denk gelmiyor. O cennet hayatının dahi 1000 senesi, 1 an Allah'ı görmenin vereceği lezzete denk gelmiyor. İşte rü'yete mazhar olmak da böyle bir keyfiyet, rü'yet böyle bir nimet. Rabbim bu nimeti cümlemize nasip eylesin. İşte bu manada Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti çok manaları ifade ediyor. Alusi isimli bir müfessir diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin 60.000 manası vardır. Üstadımız 20. sözde zahiri mana, batini mana, işari mana, delali mana, tazammuni mana diye sayıyor. Yani diyelim 5 mertebe sayıldı ya, 5 üzeri 5 demek. Yani 5'i 5 kere 5'te çarpacaksınız. Ortaya çok yüksek bir rakam çıkıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği mana çok geniş. Yine üstadımızın ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'e 350 bin tefsir yazılmış. Yani 350 bin müfessir Kur'an'ın manalarını tefsirlerinde ifade etmişler. Halen daha Kur'an'da izaha muhtaç. Manaların açılması gerekiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim sözü az söylüyor, ta manası çok olsun, umumi olsun, herkes manasını içinde bulabilsin. İşte biz bunun 1. mertebesini işleyeceğiz inşallah. Yani ey müttaki, sen cehennemden felah bulursun. İnsanı cehenneme götüren nedir? Günahtır, değil mi? Ve küfürdür. O halde günahtan kurtulmak, hani takvayı biraz önce üstadımızın ifadesiyle tarif etmeye çalıştık. Neydi takva? Günahlardan ve menhiyattan içtinab etmek, sakınmak. Peki bu günahlarda ne var? Niçin günahlardan sakınmak bu zamanda büyük bir esas olmuş, ehemmiyet arz etmiş? Onun için üstadımız ifade ediyor Kastamonu ayasında. Diyor ki, hayat-ı içtimaiyeye giren nur talebelerinin hallerini düşündüm. Yani yüzlerce günahın hücumuna karşı onlar kendilerini nasıl muhafaza edecekler? Hakikaten bugün her cihetle günahlar büyük bir şiddetle hücum ediyorlar. Rabbim onların tahribatından nefsimizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Peki günahlar bizden nasıl bir tahribat yapıyor? Bakın Mesnevi Nuriye'de üstadımız ifade ediyor. İlem eyyühel aziz, masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır. Masiyetin mahiyetinde, günahın yapısında ve özelliğinde bilhassa o günah devam eder ise küfür tohumu vardır. Şimdi tohum denince bağ bahçe işlerini bilenler iyi bilirler. Hangi tohumu toprağa atarsanız sümbüllenirse o tohumun içindeki hakikat ortaya çıkar. İmanın mahalli neresidir? Kalp. Küfür de nereyi kaplıyor? kalbi karartıyor, değil mi? Şimdi kalpte iman çekirdeğine, iman çekirdeğini sümbüllendirirseniz hangi ağaç çıkar? Şecere-i Tuğba çıkar. Cennet meyvesi. Kalpte küfür çekirdeği sümbüllenir ise ne çıkar? Şecere-i Zakkum. Zakkum ağacı çıkar. Onun için işte küfür kalbe ekilince o tohumdan zakkum çıkıyor. Cehennem meyvesi çıkıyor. Onun için o masiyetin, o günahın mahiyetinde ama şart şu, bilhassa o günah devam eder ise, çünkü kelam alimleri bunu çok tartışmışlar ve bazı böyle ehl-i sünnetin dışındaki mezheplerde yanlış hükümler beyan etmişler. Günah-ı kebair işleyen dinden çıkar mı, çıkmaz mı? Yani günah Müslümanın vasfıdır. Kafirin günahından bahsedilmez. Kafirin küfründen bahsedilir. Onun için günahkar olmak kime mahsustur? Müslümana mahsustur. Fakat yani insan beşeriyeti itibariyle günah işleyebilir. Ancak tedavisine bakması lazım. Nedir tedavisi? İstiğfar ve tevbe. Af dileyecek, tevbe edecek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَلَّا زَنْبَلَا. Günahına tevbe eden bir kimse hiç günah işlememiş gibidir. Yani beşeriyet itibarıyla insan günah işliyor. Neden? Üstadımız diyor, insanın hamuru dört maddeden yoğrulmuştur. Aciz, fakr, naks, kusur. Yani insan acizdir, fakirdir, noksaniyet üzerine bina edilmiştir ve kusurludur. Alâ külli hal böyle bir insandan hatalar, eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar, günahlar dökülecek. Ama tedavisi ne? Tevbe, istiğfar. Tevbe, istiğfar ile onu ne yapacak? Tedavi edecek. İşte o günah devam eder ise küfür tohumu var. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder. Sonra ona aşık ve müptela olur. Alışkanlık. Hakikaten ülfet ile gaflet eşit sayılmış. Yani gaflet bir hakikatin kıymetini bilememe. Ülfet de alışkanlık. Yani ben ülfeti şöyle izah etmek isterim. Özellikle belli yaş grubunun üzerindeki olan abilerimiz bunu daha iyi değerlendirirler. Yani 30-40 sene önce, hayalen 30-40 sene önceye gidelim, oradan bugüne bakalım. Bugün yaşadığımız sosyal hayatı beğenir miydik? Beğenmezdik. Kendimize yakıştırır mıydık? Yakıştırmazdık. Ama çok rahat yaşıyoruz. Niye? Alıştık. Ülfet. Onun için günaha alışan kimse ona ülfet peyda eder. Sonra ona aşık ve müptela olur. Hani biz ne diyoruz? İçki müptelası, uyuşturucu müptelası. Müptela olmuş daha bırakamıyor. İşte günaha alışan kimse de o günaha aşık ve müptela oluyor. Artık o ülfetle beraber onun günah olmadığını temenni ediyor. Veya niye günah sayılsın ki? Gayet normal bir hal gibi algılıyor. Evet, sonra terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetin ikaba mucib olmadığını temenniye başlar. Yani o günah niçin cezayı gerektirsin ki? Ne var ki? Demeye başlıyor. Onun için bu hal böylece devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. Allah muhafaza. Bakın üstadımız nemalarda ne diyor? Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Tevbe istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil manevi bir yılan olarak insan kalbini ısırıyor. Yine ikinci lemada geçen ifadeyle günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor, karartıyor. Mesela diyelim ki şöyle bir aynayı elimize alalım. Şunun yüzeyi ayna olsun. Baktığımızda suretimizi gösterir mi? Gösterir. Bu ayna üzerine ince ince siyah lekeler düşse, siz de hiç silmeseniz, düşse ne olur? Aynanın yüzeyi simsiyah kesilir. Baktığınızda suretinizi gösterir mi? Göstermez. İşte imanın mahalli olan kalbi günahlar böyle siyahlandırıyor, böyle karartıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Onun için bilhassa devam ederse hepten daha büyük tehlike. Hatta yine ikinci lemmada üstadımız ayet-i kerimeyi nazara veriyor. Bel râne alâ gulûbihim. Kalpleri üzeri pas tutanlar. Şimdi pas deyince hemen aklımıza demir geliyor değil mi? Demirin en büyük düşmanı nedir? Pastır. Şimdi diyelim ki efendim şu demir parçası olsun. Açık havada olursa ne olur? Paslanır. Elinize zımparayı aldınız, sildiniz pası. Demir cevheri altta parlar mı? Parlar. Peki çok uzun müddet açık havada veya toprakta dursa ne olur?
Çürür.
Elinize zımparayı alın, istediğiniz kadar sürün. Onda demir cevheri kalmış mıdır? Kalmamıştır. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Hatemellahu ala gulubihim. Kalpleri mühürlenenler. Şimdi pas ne yaptı? Demir cevherini mühürledi. Demire olan liyakatı bozuldu. Daha ondan demir olmaz. İşte günahlar kalbi siyahlandıra, kararta, paslandıra, imana olan liyakatını kaybediyor. Tıpkı mesela işte kasaptan birkaç şöyle et aldınız, bu sıcak havada efendim güneşin altına bıraktınız. Efendim iki gün, üç günde ne olur? Bozulur. Yenme liyakatini ne olur? Kaybeder. Yani bozulma mührü ona vurulmuştur. İşte günahlar da bizim mahiyeti, maneviyemizi bozuyor. O günahlardan sakınmamız lazım. Evvela o günahlar, değil mi, nereye hücum ediyor? İmanın mahalli olan kalbe hücum ediyor. Onun için kalbe hücum eden günahların yolunu engellememiz lazım. Bakın Mesnevi Nuriye'de üstadımız diyor, Nakşiler hafi zikir ile, gizli zikir ile kalpteki ene ve enaniyet mikrobunu dışarı atmışlar. Kadiriler de cerhi zikirle kalbin etrafında bir halka oluşturmuşlar. Enaniyet mikrobunun ve günahların oraya girmesine müsaade etmiyorlar. İşte biz de kalbimize günahların girmesine müsaade etmememiz gerekiyor. Çünkü günahlar kalbe girip onu siyahlandırıyor. Üç yoldan günahlar kalbe girer. O yolları ne yapmak gerekiyor? Kapamak gerekiyor. Ta ki günahlar kalbe girmesin. Peki nedir o üç yol? Bakın üstadımız yedinci sözde beyan ediyor. Günahlar kalbe nasıl giriyor, ne şekilde giriyor? Böyle bir temsili hikayeyle beraber bir zaman bir asker meydana harp ve imtihanda kar ve zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki deyip temsili hikaye anlatılıyor. Orada hemen Dessas, Ayyaş, aldatıcı bir kimse o yaralı kişiyi kandırmaya gayret ediyor. Ne diyor? Bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden şeytan gibi Dessas, Ayyaş, aldatıcı bir adam, çok zinetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu, ona dedi. Hey arkadaş, gel beraber işret edelim. Beraber işret edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Demek ki şeytanın en büyük desisesi nedir? Bu üç yoldan geliyor. Birincisi nedir? Nazar, bakmak. Bak ne diyor? Şu suretlere bakalım. Ha şu güzel kız suretlerine bakalım. Hakikaten bakıyorsunuz ki sokaklar ayrı bir rezalet. Televizyon ekranları ayrı bir rezalet. İnternet sayfeleri ayrı bir rezalet. Efendim telefon ekranları ayrı bir rezalet. Ya bunlardan nasıl kurtulacağız? Değil mi? Günahlar göz penceresinden giriyor ve kalbe tesir ediyor. Kalbi karartıyor. Kalbi paslandırıyor. Günah göz penceresinden girince niyetler bulanıklaşıyor. Kalp müşebbeş oluyor. İmanın mahalli olan kalp mütereddit olmaya başlıyor. Onun için en mühim mesele gözü namahremden sakındırmak. Onun için Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Mümin erkeklere söyle, gözlerini namahreme bakmaktan sakındırsınlar ve namuslarını, ırzlarını korusunlar. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Hemen ardından gelen ayette وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Mümin kadınlara da söyle. يَعْضُدْنَا مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَا فُرُوجَهُنَّ Onlar da gözlerini namahreme bakmaktan sakındırsınlar ve ırzlarını, namuslarını korusunlar. Çok mühim bir mesele. Hakikaten bakın üstadımız ifade ediyor. Ahir zamanın dehşetli fitnesi hayasız kadınların hayasız yüzünden çıkıyor. Hakikaten eskiden derlerdi ki rezalet diz boyu. Şimdi ne demek lazım? Şimdi boyumuzu da geçmiş. Ya Rabbim muhafaza eylesin.
Amin.
Onun için nazarımızı muhafaza. Ta ki imanın mahalli olan kalbe günahlar girmesin. Kalp lekelenmesin. O kalp selim ve salim olsun. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle beyan ediyor. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün ne mal ne evlat, hiçbir şey fayda vermeyecek. Kim selim bir kalple gelirse ya da selim bir kalp getirirse, çünkü kalbimiz iman ile nurlanıyor, ameli salih ile zinetleniyor, süsleniyor. İşte biz de o kalbimizi Rabbimize takdim edeceğiz. O kalp açılacak, ameller sergilenecek, hesaplar görülecek. Şimdi bakın, kamera çekiyor, değil mi? Şimdi her halinizin kamerayla kaydedildiğini düşünün. Ondan sonra da ekrana verip yansıtacağız. Hep beraber seyredeceğiz. Acaba böyle yapacağımız yerler çıkmaz mı? Çıkar mı? Çıkar değil mi? Ya, bakın imanın şartlarından birisi de ne? Meleklere iman. O meleklerden bir kısmını ne? Kiramen katibin. Omuzumuzda duruyor, bizim yaptıklarımızı kaydediyor. Hem de Mevla niyetlerimizi biliyor. Hani biz bazen bir hareket yapıyoruz ama ben o maksatla yapmadım. Sen ne dersen de Allah kalbinden geçeni biliyor. Onun için kalbimizi muhafaza için göz penceresinden giren günahları ne yapmamız gerekiyor? Engellememiz gerekiyor. Bakın üstadımız tarihçeyi hayatta beyan ediyor. Diyor ki ben Van'da, Tahir Paşa'nın konağında 2 yıl kaldım diyor. Onun 6 adet kızları vardı. 3'ü büyük, 3'ü küçük. 2 yıl orada kaldığım halde onları birbirinden tefrik edemiyordum, ayırt edemiyordum diyor. Sonra bir alim zat misafirim geldi diyor. 2 günde onları birbirinden ayırt etti diyor. Bakın ne kadar enteresan. Esas mesele nazara sahip çıkmaktır. Bakışa sahip çıkmaktır. Yoksa duvarın arkasındaki mahremiyet değil. Esas mahremiyet nazara sahip çıkmaktır. İkinci bir misal veriyor. Diyor ki, kağıthanenin yevmi mahsusunda, şenlik gününde, efendim işte iki alim zat üstadı kayığa bindiriyorlar, orada gezdiriyorlar. Sonra itiraf ediyorlar. Diyorlar ki, bizim esas maksadımız seni tecrübe etmekti. O kağıthanenin şenlik günü yevmi mahsusunda binler diyor Rum ve Ermeni açık saçık kadınlar haricin etrafını doldurmuşlar. Ve ben diyor onların hiçbirine bakmadım. Onlar dediler niçin bakmadın? Dedim ilmin izzeti beni bakmaktan men ediyor. Ya çok manidar. Böyle hakikaten bazı şeyler ibret nazarıyla insanın böyle dikkatini çekiyor. Yani böyle baktım böyle hali vakti düzgün bir insan. Yani hakikaten işte karşımdan geliyor. Düzgün bir insan. Belli yani siması her hali. Fakat demek bir an gaflete düşmüş. Bir namahreme nazar ettiği benim de dikkatimi çekti. Ya baktım ki hiç yakışmıyor. Yani sıradan bir insan baksa neyse de değil mi? Belli vasıfta olan bir insan öyle çirkin ki. Yani bana çirkin görünen alemi mananın meleklerine ve ruhaniyatına acaba nasıl çirkin görünüyor değil mi? Ya o manada izzetimizi muhafaza ve gözümüzü namahreme bakmaktan sakındırmak. Bakın namahreme bakmaktan sakınmanın mükafatı ne? Üstadımız Kastamonu layıkasında bir mektupta beyan ediyor. Diyor ki bir haramı terk etmek vaciptir. Yani farz manasında, Şafii mezhebinde vacip, farz manasında kullanılıyor. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere müreccahtır. O zaman sokağa çıkan bir kimse, yine üstadımızın ifadesiyle, niyeti içtinap ile, yani sakınma niyetiyle bir namahremden gözünü çevirir ise farz sevabı işliyor. Birisi seccadesini sersin, 100 rekat nafile namaz kılsın, onun ulaştığı sevaba ulaşamıyor. Böyle bir mükafat. Yani her dönemin, her devrin, efendim, külfeti ayrı, mükafatı ayrı. Bakın, Peygamberimizden önce olan hadiseleri Cebrail aleyhisselam Peygamberimize iki anlatıyor. Peygamberimize ümmetine haber veriyor. İsrail oğullarından bir zat 400 sene günahsız bir şekilde Allah yolunda cihad etmiş. Sahabe bunu duyunca bizim ömrümüz 60-70 yıl, biz 400 yıl nereden bulacağız diye mahzun olmuşlar. Mevla da Kadir gecesini müjdelemiş. İnna enzalnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi 1000 ay içinde Kadir gecesi olmayan ibadetlerden daha hayırlı olduğu nasıl Kur'an ile ortada. 1000 geceden daha hayırlı. O da 83 küsur yıl ediyor. İşte o zaman sahabeler onunla sevindiler. Hakikaten bugün yani menfi cereyanlar çok fazla. İnsan başını ne tarafa çevirse günah. Peki böyle bir ortamda kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Birincisi bu. İkincisi bu kadar tahribata karşı bize vaat edilen mükafat ne? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi birincisinin manası şu. Bakın Allah sizden ebeden razı olsun. Geldiniz. Kapıdan içeriye girdik. Günah var mı? Yok. Değil mi? Ya. Peki buradan dışarıya adım attığımızda tehlike hemen başlıyor. Değişik soruyum. Şimdi bu akşam bu saatte burada olmasaydık nerede olacaktık?
Stadyumda.
Ya televizyonun karşısında, ya stadyumda, ya maçta, ya şurada bak. Nerede olursak olalım şu kutsiyeti bulmamız mümkün değil. O halde ne yaptık? böyle bir sohbete gelmeyi tercih etmekle günahlardan kaçınıp sağlam bir kalaya sığınmış olduk. Şeytan ve şerirler dışarıda kaldı. Evimizde olsak bu ortam bulabilir miyiz? Bulamayız, bitti. Bakın üstadımız yine ifade ediyor, diyor ki binler tahribatçıya karşı Risale-i Nur gibi bir tamircinin muvaffakiyeti harikadır. Yani 20 tahribatçıya karşı bir tamiratçı var. Eğer diyor bu iki mütekabül kuvvetler bir seviyede olacak olsaydı, yani 20 tahribatçıya mukabil 20 de tamiratçı olsaydı, onun tahribinde, mucize tamirinde mucizevari bir muvaffakiyet görecekti. Peki ne demek? Bakın biraz önce ifade ettiğimizde haftada bir gün geldik, 2 saat burada kaldık, 2 saatimizi nurlandırdık. Değil mi? Günah ortamdan kurtardık. Bunu haftada 2 güne, 3 güne, 4 güne, 5 güne, değil mi? Gücümüz yettiği kadar çıkarabiliyor muyuz? Efendim 2 saate, 3 saate, 4 saate, 5 saate çıkarabiliyor muyuz? İşte iki mütekabil kuvveti bir seviyede tuttuk. Artık daha şerirler yol bulup oraya giremez. Onun tamirinde mucizevari bir muvaffakiyet görülür. Rabbim o güzelliği bize nasip eylesin. Ama sadece kendimize değil, yani evlerimizi de böyle bir ortam haline getirmemiz lazım. Evlerimizi de böyle bir ortam haline getirmemiz lazım. Yani günah ortamını evimizden kaldırmamız lazım. Çünkü Mevla bize emrediyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum. Nefsinizi koruyun. Ve ehlikum. Ehlinizi de koruyun. Onun için sadece nefsimiz değil, ehlimiz ve neslimiz de korunmakla mükellef olduğumuz kimselerdir. Onları da korumamız gerekiyor. Yani kendi nazarımızı koruyup günahların kalbe girmesine izin vermediğimiz gibi ehlimizin de nazarlarını korumamız gerekiyor. İkincisi, günahlar kulak yoluyla giriyor. Bugün elektronik aletlerin de artmasıyla yahu yani alıyor işte o şarkılar, türküler vesaireler, değil mi? Bakın işaretli icazlar, üstadımız onları sınıflandırıyor. Ne diyor? İlk baştaki taksimat. Tagannili kadın sesi, nameli kadın sesi erkeğe haramdır. Bak dikkat edin, konuşma sesi değil. Nameli, buna taganni deniliyor. Nameli kadın sesi erkeğe haramdır. İsterse ilahi okusun, isterse ezan okusun. Kadın sesi erkeğe haramdır. Onun için dinlediğimiz seslere dikkat edelim. Oradan o yolla günahlar girmesin. İkincisi, sözleri İslam itikadına ters düşen şarkı ve türküleri söylemek de günahtır, dinlemek de günahtır. Yani o ifadeler bizim itikadımıza ters düşüyor. Onları söylemek de günahtır, dinlemek de günahtır. Üçüncüsü, insanı sefaate ve günaha sevk eden şarkı ve türküleri söylemek de günahtır, dinlemek de günahtır. Ha, dördüncüsü, kahramanlık türküleri, işte ezgiler, değil mi? Şöyle diyor, onların hükmü ne? Senin ruhuna yaptığı tesire göre hüküm alır. Eğer yani şeytani ve hevesani bir şey yok ise mahsuru yok. Var ise mahsuru var. Onun için kulak penceresinden giren günahlara da engel olmamız gerekiyor. Onlara da fırsat vermeyeceğiz. Peki ne girecek? Kur'an sedası. Kelamullah, değil mi? Bakın öyle ki yani elektronik aletlerin artması, yani büyük bir çoğunluk onu şerde kullanıyor. Kardeşim siz de hayırda kullanın. Koyun cebinize, ne diyorlar, tıkıyorlar kulaklarına. Aha, okusun, hatim okusun, Risale-i Nur okusun, güzelliklere şey yapsın. Bak bunlar da mümkün. Fakat maalesef biz hayırları yapmayınca şeytana zemin bırakıyoruz. O da gelip şarkıları, türküleri gözümüzün önüne seviyor. Zaten şeytanın özelliği o. Diyor ki, ben insanlara yaptıklarını güzel gösteririm o kadar. Başka bir yetkim yok. Başka bir böyle hükmedecek, tahakküm edecek bir şeyim, özelliğim yok. Sadece güzel gösteririm. Ve insanlar da şeytanın amellerini güzel görüyor ve ona tabi oluyor. Ama hesabı da pek ağır. Rabbim o şeytanın şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Üçüncüsü, ağız yoluyla giren günahlar. Yani haram gıdalardan tutun da gıybet, dedikodu, yalan, iftiraya varıncaya kadar. Bu da başlı başına ayrı bir konu. Bu manada kalbe giren günahlara fırsat vermememiz gerekiyor. Ta ki kalbimizi safi ve temiz tutalım. Çünkü o kalp bize temiz olarak emanet edildi. İmanın mahalli o kalptir. O kalp ayne-i semedaniyet olarak isimlendiriliyor. Yani kalp Rabbini gösteren bir aynadır. Günahlar ile o aynayı lekelemeyelim. Temiz tutalım, temiz olarak Rabbimize takdim edelim. Ta ki yüzümüz ak olsun. Onun için yani üstadımız günah konusuna ayrı bir şekilde eğiliyor ve masiyetin mahiyetinde, günahın yapısında ve özelliğinde bilhassa o günah devam eder ise küfür tohumu vardır. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder, sonra ona aşık ve müptela olur, terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetin ikaba mucib olmadığını temenniye başlar. Yani bir insan içkiye müptela olmuşsa ne diyor? Ya ben bir bardak içiyorum, sarhoş da olmuyorum, niye günah olsun ki? İnsan kumara müptela olmuşsa, ya biz çayla kahvesini oynuyoruz, parasını oynamıyoruz ya, vakit öldürüyoruz. Herkes kendine mazeret üretmeye başlıyor. Yani yaptığı işin günah olmadığını temenni etmeye başlıyor. Bu hal böylece devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet gerek ikabı yani cezayı ve gerek darul ikabı ceza mahallini inkara sebep olur. Ve keza masiyete terettüp eden hacaretten dolayı o masiyetin masiyet olmadığını iddia etmekle o masiyete muttali olan melekleri bile inkar eder. Hani melekler insanın yaptıklarını kaydediyor ya. Nereden çıktı? Kaydetmesine de ben de rahat günah işlesin. Meleklerin olmadığını temenniye başlıyor. Evet. Hatta şiddet-i hacaletten yevmi hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Şayet yevmi hesabı nef eden edna bir vehmi bulursa o vehmi kocaman bir bürhan addeder. En nihayet nedamet edip terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvolur, gider. Eliyazübillah. Rabbim muhafaza eylesin. Şuradan bir kısım daha okuyayım. 5 dakika içerisinde özetleyelim. Dersimizi bitirelim. Tabii nasıl ki fiziki bünyemizin hastalıkları, rahatsızlıkları var ise manevi mahiyetimizi de hasta eden engeller var. Hastalıklar var. Onlardan ne yapmamız gerekiyor? Kurtulmamız gerekiyor. Peki manevi mahiyetimizin hastalanmasına sebep olan mikroplar nelerdir? Günahlardır. Öyle değil mi? Onun için bakın üstadımız 25. Lem'anın 25. devasında ne diyor? Ey hasta kardeşler! Siz gayet nafi ve her derde deva, hakiki, lezzetli, kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tevbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryak-ı kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istiğfar ediniz. Yani iman kutsi bir tiryak hükmünde. Peki biz hasta mıyız? Evet. Nasıl hastayız? Ne diyor? Dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevi bir vücudu vardır. Hakikaten bugün aşkı hayat, hırsı hayat, hıfzı hayat ve zevki hayat hepimizin gözünü bürümemiş mi? Güzel yaşamak, güzel giyinmek, güzel yemek, gezmek ve hayata aşık olmak herkesin birinci sırada meselesi. Bak diğerleri ikinci, üçüncü, dördüncü sıraya kalıyor. Bu mana bizim manen hasta olduğumuzun göstergesidir. Hastanın neye ihtiyacı vardır? İlaca ihtiyacı vardır. İlaç ne? Kutsi tiryak olan iman. Evet. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp, hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat'i ispat etmişiz. İman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Şimdi doktora gittik, muayene olduk, doktor bize ilaç verdi. İlaçları nasıl kullanacağımızı tavsiye ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Şimdi şifaya vesile doktorun tavsiyesine göre ilacı kullanmakla olur. Bizim bildiğimiz şekilde, canımız arzu ettiği şekilde kullanmakla değil. O halde iman ilacı nasıl tesir eder? Feraizi, yani farz olan ibadetleri yerine getirmekle. Peki doktorun verdiği ilacı usulüne uygun olarak kullanmazsak ondan netice alabilir miyiz? Alamayız. Yani o ilacın tesirini men eden engeller ortaya çıkmış olur. Peki, iman ilacının tesirini men eden, önleyen, engelleyen maniler nelerdir derseniz, üstadımız cevap veriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-ı meşru'a o tiryakın tesirini men eder. Yani iman ilacının tesirini bu dört şey engelliyor. Ne? Bir, gaflet. İki, sefahat. Üç, hevesat-ı nefsaniye. Dört, lehviyat-ı gayr-ı meşru'a iman ilacının tesirini men ediyor. Müslümanların bugün sosyal hayattaki perişaniyetinin ardında bu var. Hasta mıyız? Evet. İlacımız belli mi? Evet. Kullanıyor muyuz? Kullanamıyoruz. Kullandığımızı da usulüne uygun yapmıyoruz. Yine işaret edeceğiz de üstadımız ibadet bahsinde o noktayı nazara veriyor. Diyor ki, ibadetteki noksaniyetimiz perişaniyetin göstergesidir. Hâle âlem buna şahittir. Evet. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştahı kesiyor, gayrimeşru keyiflere girmeye mani oluyor, ondan istifade ederiz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tevbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere ve bizlere şifa versin. Hastalıklarımızı kefaret-i zünüp yapsın. Amin, amin, amin. Ve gâlu elhamdülillâhi lezî hedâna lehâzâ ve mâ künnâ linehtediye levle en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.